Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, İmam Buhari'nin sahih kitabının Rikak bölümünde, kitab-ı Rikak'ta 7. baptaydık. Bâbu mâ yuhzaru min zehratid dünya ve tenâfusu fîhâ. Dünyanın çiçeklerine, güzelliklerine, yaldızlarına aldanmaktan sakındırmak. Dünya süsleri için, dünya menfaatleri için insanların birbirleriyle çekişmesine karşı bir ikaz bölümüydü 7. bölüm. O bölümden bir iki hadis okumuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minber üzerinde ayağa kalktı, bir hutbe irad etti. Ve diyor ki benim en çok korktuğum şey Allah Teala'nın size dünyanın bereketlerini, arzın bereketlerini size açması, size onları çıkarmasıdır diye soruyor. Arzın bereketleri size çokça açılınca ben ondan, o konuda bir fitneye düşmenizden, bir sıkıntıya düşmenizden korkuyorum buyuruyor. Ve soruyor ashab-ı kiram, ya Resulullah ve mâ berekâtul ard, yeryüzünün bereketleri nelerdir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zehratü dünya buyuruyor. Dünya çiçekleri, dünyanın süsleri, dünyanın yaldızları, güzellikleridir diye soruyor, söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O şekilde cevap veriyor. Sonra dünyanın süsüne dalmaktan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın süsüne dalmanın zararlarından, insanı geri bırakacağı şeylerden bahsediyor. Dünyaya aldanmayın, kapılmayın diye. İnsanın zaafları var. Bazı şeylere takılıyor. Bazı şeylere gereğinden fazla önem veriyor. Bu da onu zarara uğratıyor. Önce dünyanın bereketlerinden bahsettiler. Dünyanın bereketleri nelerdir, süsleri nelerdir, yaldızları nelerdir, nasıl geçicidir bunlar, insanı nasıl aldatır, nasıl caziptir. Bunlardan bahsettiler. Daha sonra dünyanın zinetleriyle aşırı meşgul olmayı zikrettiler. Bunlarla aşırı meşgul olmak İnsanın için zarardır. Bunları kararında kullanmak. Çünkü Allah Teala kullar için bunları yaratmıştır. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَتْ لِعِبَادِهِ وَالضَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Allah Teala'nın kulları için yarattığı, çıkardığı o güzel şeyleri kim diyor haram kıldı diyor Cenab-ı Hak. Tahrim suresinde de لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri kim haram kılır, niçin haram kılıyorsun diye. Yani burada dengeyi korumak gerekiyor. Bazıları da vesveseye kapılıyor. Acaba ben dünya nimetlerinden istifade edince günaha mı girdim, yanlış mı yaptım diye kendisini sıkıntıya sokuyor, zindana atıyor adeta. Bu da yanlış. Dünyanın nimetlerine kapılıp günahlara dalmak, o da yanlış. İkisinin ortasını bulmak gerekiyor. Bu dünya nimetlerini Cenab-ı Hak kullar için yaratmış, bu güzellikleri kullar için çıkarmış. Onları dengeli bir şekilde kullanmak gerekiyor. İsrafa düşmeden, harama düşmeden Allah'ın çıkardığı nimetleri, bizler için lütfettiği nimetleri, rızıkları güzel bir şekilde yerinde, yerli yerince hakkıyla, hukukuyla kullanmak ve onlara şükretmek gerekiyor. Bunlarda aşırıya gitmek, harama dalmak, israfa dalmak, bunlara takılıp kalarak ahiret hazırlığından geri kalmak, ibadetten geri kalmak, bunlar yasaklanıyor. Bunlardan sakındırılıyor insanlar. Bir de bunun tersine bu nimetleri, her bir nimeti işte o nimetten istifade etmek sanki günahmış gibi ondan uzak durarak psikolojik bir sıkıntıya girmek. Bu da bir vesvese oluyor. Çoğu insanda oluyor bu. Böyle bir vesveseye, sıkıntıya girmek, bu da yanlış bir şey. Cenab-ı Hak bunu da ikaz ediyor. Bu nimetleri kim haram kılmıştır diyor. Allah bu nimetleri kullar için çıkarmıştır. Kullar bundan istifade etmesi lazım ve bunlar, bu nimetler diyor, dünyada müminler içindir, özellikle de ahirette müminler içindir. Yani dünyada hep gayrimüslimler, inançsızlar, günahkarlar bunlardan istifade eder, mümin istifade etmez gibi bir düşünce yanlıştır. Bu nimetleri zaten Cenab-ı Hak mümin kullar için çıkarmıştır. Kafirler onların yanında istifade ediyor. Yani onların aslında hakkı yok. Cenab-ı Hak onlara bir yudum su vermek istemiyor. Kafirlere, inançsızlar, Allah katında en sevimsiz varlıklar bunlar. Onlara Cenab-ı Hak bir yudum su vermek istemiyor, vermek istemiyor, rızası yok. Ama onlar müminlerin yanında, müminlerin hürmetine yiyip içiyorlar. Halbuki kendi hakları, bir de öbür taraftan kendi hakları olduğunu zannediyorlar. Gurura, kibire kapılıyorlar. Aslında bu nimetler müminler için. Müminler için Cenab-ı Hak yaratmış. Müminler bunlardan hakkı neyse, hukuku neyse o şekilde istifade etmesi bu nimetlerden gerekiyor ve şükretmesi gerekiyor. Yani nimetten istifade edip ona şükretmek Cenab-ı Hakk'ın en çok razı olduğu, hoşlandığı bir davranış. Nimetin başında besmele çekmek, besmeleyle, Allah'ın ismiyle, Allah rızası için, Allah'ın gösterdiği istikamette o nimeti kullanmak, sonunda da Allah'a derinden, gönülden bir elhamdülillah diye hamd etmek, bu Allah'ın en çok razı olduğu bir husus. Hatta Allah dostlarından yanılmıyorsam Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri buyuruyor. Güzel yiyecekleri yiyip yemek diyor daha uygundur, güzeldir. Çünkü insan nefsin hoşlandığı güzel şeyleri yer, sonunda da hamd ederse diyor, bu hamd gönülden gelir, derinden gelir. Ama normal basit şeyler yerse diyor, o yine hamd eder ama insan nefis böyle çok canı gönülden isteyerek gönülden bir hamd edemez diyor. Bu sebeple diyor insan helalinden, israfa kaçmadan güzel şekilde istifade etmeli. Rızıklardan güzelce istifade etmesi, sonunda da şöyle gönülden bir elhamdülillah çekmesi, işte bu diyor daha güzel, uygun bir davranıştır şeklinde ifade ediyor. Yani insan çok sıcak bir günde ılık bir su içse hamdi ona göre olur. Ama serin böyle güzel bir su içse, soğuk bir su içse, sıcak havalarda onun hamdi başka olur. Bu şekilde Allah'ın nimetlerinden kul hakkıyla israfa kaçmadan güzelce istifade edip güzelce hamd etmesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları izah ediyor, anlatıyor ve ikaz da ediyor. Sakın bunlarda dalmayın diyor, aşırıya kaçmayın. Bunun üzerine bir sahabi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, hiç hayır şer getirir mi diyor. Yani bu dünyanın nimetleri, bereketleri diyorsunuz. Bu dünya nimetlerine bereket diye isim veriyorsunuz. Allah'ın rızkı, Allah tayyibat diyor. Hoş, güzel şeyler bunları kullar için çıkarmış diyor. Peki bu güzel olan şeyler, tayyip, hoş, güzel olan şeyler hiç şer getirir mi? Yani madem güzel şey, sonucunda güzel olması lazım diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya diyor cevap vermeyip bir müddet sükut ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut edip haller değişince ashab-ı kiram diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy indiriliyor. Vahiy halleri var. Vahiyin geldiği andaki haller var. Efendimizin halleri değişiyor. Onu görünce zaten ashab-ı kiram anlıyorlar ki Efendimiz'e vahiy geliyor. Vahiy geliyor dedik diyor ve sükut ettik. İnsanlar sanki başları üzerinde kuşlar varmışçasına sükut ettiler. Vahiy gelirken hiç kıpırdamıyor. Ashab-ı kiram bu şekilde öyle sessiz sakin duruyor ki sanki cemadatmış gibi, cansız varlıklarmış gibi kuşlar gelip başlarına konuyor veya kuşlar başına varmış da uçacakmış gibi o derece sakin ve hareketsiz duruyor sahabe-i kiram. Çünkü Cenab-ı Hak'tan vahiy geliyor, o esnada Allah Resulü'nü rahatsız etmek doğru olmaz. Zaten Efendimiz uykuda iken hiç kimse onu uyandırmıyor. Allah Teala onu istediği zaman uyandırıyor. Efendimiz öyle talimat veriyor. O esnada, uyku esnasında vahiy geliyor olabilir diyor. Peygamberimizi uyandırırsak bu vahye bir kesinti olmuş olur, rahatsız etmiş oluruz diye ashab-ı kiram Efendimiz'i, çünkü Efendimiz'e uykudayken de vahiy gelebiliyor. Sünnet vahyi, Kur'an vahyi uyanıkken de gelebiliyor. Her halükarda gelebildiği için uykudayken de uyandırmıyorlar. Uyanıkken de vahiy gelirken son derece dikkatli ve hassas davranıyor ashab-ı kiram. Bu şekilde aynen bekledik diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dökmekte oldukları teri mübarek yüzlerinden sildiler. Ter basıyor Efendimiz'i, kızarıyor yüzü. Ağır bir çünkü. Kavlen sakıyla buyuruyor Cenab-ı Hak Müzzemmil suresinde. Vahiy, Allah'ın kelamı çok ağır, beşere ağır gelen bir şey. Her insanın kaldırabileceği bir şey değil. Efendimiz buna daha önce hazırlanmış. Kalbi yarılarak, ameliyat edilerek, imanı hikmetle doldurularak kalbi hazırlanmış. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seherlerde de hazırlanıyor. Geceleri ve gündüzleri vahiy alıyor, gecede alıyor. Kavlen sakıyla buyuruyor ve o vahiy gündüzleri tebliğ ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple terliyordu Efendimiz vahiy gelirken. Terini sildi diyor ve biraz önce sual soran nerede dediler diyor. Yani hiç hayır şer getirir mi? Dünya malı, bereketi, güzel süsleri hiç şer getirir mi diye soran sahabi nerede diyor. Sonra şöyle cevap veriyor. Mal hakikaten hayır mıdır? Yani malın tamamı da hayır mıdır? Sırf mahza hayır mıdır? Mal iki taraflıdır. Güzel kullanırsan hayır olur, kötü kullanırsan şer olur diyor. Ve bunu 3 defa tekrar ettiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mal gerçekten hayır mıdır? Tamamen hayır mıdır? Yani mutlak hayır mıdır? Kayıtsız şartsız hayır mıdır mal? Hakiki hayır ve nimet hayırdan başka bir şey getirmez. Hakikaten hayırsa, mutlak bir hayırsa o hayırdan başka bir şey getirmez. Fakat dünya malı hakiki hayır değildir. Mutlak hayır değildir. İki taraflı bıçak gibidir. İnsanın kullanmasına bağlıdır onun hayır veya şer olması. Ve şöyle izah ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak bahar yeşilliklerini bitirince çok yiyeni öldüren veya ölüme yaklaştıran şeyler de bitirir. Baharda yeşil otlar bitiyor. Çok güzel çiçekler, yeşillikler yetişiyor. Herkes hoşlanıyor bundan ama o otlar arasında diyor çok yiyen hayvanları veya otun kendisinde bir şey çok yendiğinde, yeşil ot çok yendiğinde gaz yapıyor, şişiriyor, hayvanı patlatıyor. Çok yendiğinde, yani bir şey az yendiğinde güzel, rahat, faydalı olurken çok yendiğinde zararlı olabiliyor. Bu sebeple baharda diyor böyle otlar çok yendiğinde zararlı, öldüren, ölüme yaklaştıran bir özelliğe de sahip olabiliyor veya içinde zararlı otlar da, zehirli otlar da olabiliyor. Lakin yeşil otları şu şekilde yavaş yavaş yiyen hayvan böyle değildir. Zarar görmez. Yani bu baharın yeşilliklerini, güzelliklerini, her tarafı yeşillikler kaplamış. Bu her tarafta nimet var, bolluk var. Bu bolluk içerisinde şöyle bir stratejiyle, şöyle bir usulle karnını doyuran hayvan zarar görmez diyor. O ölüm tehlikesinden korunmuştur. Ölüm tehlikesinden korunur. Bu hayvan o yeşil otu yiyip iki böğrünü doldurunca, hayvan yiyor yeşil otlardan, işkembesini dolduruyor. Karnı şişince bahar güneşinin karşısına geçip biraz istirahat eder. Geçer bir kenara, istirahat eder. Geviş getirir. Yediği otları hazmeder. Kolayca tersler ve bevleder. Yani fazlalıkları çıkarır. Rahatlar. Sonra yine yayılır. Sonra döner tekrar yayılır. Yani böyle sindirerek, hazmederek yer. İşte bu dünya malı da yeşil ot gibi çekicidir, tatlıdır. Dünya malı da bu hayvan bu şekilde olduğu için zarar görmez. Ama bazı hayvan da vardır. Hiç istirahat etmeden açgözlülükle, hırsla, ihtirasla yer daha fazla yer. Bu sefer şişkinlik yapar, gaz yapar, patlar, ölür. Ya ölüme yaklaşır, hastalanır bu hayvan veya ölür. Buna ben de şahit olmuştum. Bizim bir hayvanımız küçüklüğümde, çocukluğumda çokça yemiş yeşil yoncalardan. Sonra da yola çıktığında arkasından bir araba gelince korkmuş, önünde koşmuş. Biraz da koşarak gelmiş köye. Ya akşamdan sonra, akşam yatsı arası hayvan evin ortasında, avluda sırt üstü yatmıştı. Karnı iyice şişmişti. Ve hayvanı hakikaten zor yetiştiler, kestiler. Boğazladılar. Murdar olarak ölmeden önce. Sonra karnına ufak bir bıçak dokundurduklarında karnı pof diye nasıl bir patlamıştı. Nasıl içerisinden gaz çıkmıştı, yeşillikler çıkmıştı. O hayvan o şekilde büyükçe de bir iri bir danaydı. Ölmüştü yani. Çok yeme, yeşil otları çok yemesi sebebiyle buna şahit oldum ben. Efendimizin bu tarif ettiği, izah ettiği, ihtirasla, açgözlükle yiyen hayvanın nasıl öldüğüne şahit oldum. Bunu Efendimiz mucizevi bir şekilde hakikaten, belki o zamanlar Efendimizin yaşadığı bölgelerde çok yeşil ot yeme imkanı da yoktu belki hayvanların, ama Efendimiz'e Cenab-ı Hak bütün bilgileri vermişti. Kainatı, yeryüzünü, kıyamete kadar olacak hadiseleri onun önüne açmıştı. Çeşitli muhtelif rivayetle de bunu Efendimiz bize naklediyor. Efendimiz gelecekte belki bugün bizim yaşadığımız hadiseleri görmüştü, onlara şahit olmuştu. Onlarla ilgili ümmeti için dua etmişti Cenab-ı Hakk'a. Efendimizin bilmediği bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bilgi sayesinde Efendimiz ve allemeke ma lem ta'lem buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah sana bilmediğin şeyleri öğretti diye. Efendimiz'e öğretilmiş bunlar. Gösterilmiş. Dünyanın her bir hali, bin bir hali Efendimiz'e gösterilmiş, öğretilmiş. Efendimiz bunu bize mucizevi olarak naklediyor, anlatıyor. Bu hayvan, ihtiraslı hayvan böyle ama rahat hazmederek yiyen hayvan için bir sıkıntı yok. Bu dünya malı da diyor, böyledir diyor Efendimiz. Yeşil ot gibidir, çekicidir, tatlıdır. İnsan ihtirasa kapılabilir. Daha çok, daha çok, daha çok olsun diye ihtirasa kapılabilir. Bu da onu manevi ölüme, belki madden ölmeyebilir ama manevi ölüme sevk eder. Maddi ölenler de çok oluyor. Madden zahiren gerçekten bu dünya hırsı sebebiyle ölenler de çok ama adam ölmese bile manen ölmüş oluyor. Manen zayıf kalmış oluyor. Ölüme yaklaşmış oluyor. Ahiret hazırlığını hakkıyla yapamıyor. Ahiret fakiri durumuna düşüyor. Bu dünya malını hakkıyla alan ve onu Allah yoluna yetimlere, fakirlere tahsis eden zengin Müslüman ne hayırlı kişidir. Hakkıyla hakikaten ne hak ettiyse onu alan, harama düşmeyen, harama dikkat eden insan, hakkıyla kazanan, sonra da kazandığı malı hep kendisine biriktirmeyen, onları hazmeden, bir zekatını veren, sadakasını veren, infakını veren, hayır hasenat yapan kimse, bir rahatlayan, bu malı tamamen biriktirerek o hırsı nefsini tezkiye eden, yani insanın vermesi nefsini arındırıyor, nefsini terbiye ediyor, maneviyatını terbiye ediyor. İnsan zekatını verdikçe, sadakasını verdikçe, çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim bihe." Onları diyor, onların mallarından sadaka al, o sadakalarla diyor onları temizlersin, tezkiye edersin. Ayet-i kerimenin Tevbe suresi 103. ayet-i kerimenin bu şehadetiyle açıkça ortaya konulmuş ki insanın malından vermesi, maddi olarak vermesi, infak etmesi onu manevi olarak tezkiye ediyor, arındırıyor, güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor, maneviyatını güçlendiriyor, onu temizliyor, onu kuvvet, ruhuna kuvvet veriyor. Bu gerekli. İnsan işte kazandığı maldan güzelce infakını yapar, hayır hasenatını yapar, yetimlere, fakirlere, Allah yolunda cihad için, Allah yolunda Allah'ın dini İslam yayılsın, güçlensin, insanlar İslam'ı öğrensinler, İslam daha çok bilinsin diye o şekilde malını harcayan insan bir onun malı hazmetmiş oluyor, bir kendisini güçlendirmiş oluyor, bir yanlış saplantılara, dünyanın peşine takılmaya, dünya süslerine, çiçeklerine kapılmaya, aldanmaya karşı kendine bir kalkan hazırlamış, kendini kuvvetlendirmiş oluyor. Bu insan ne hayırlı bir kişidir diyor. İşte bu insan malı hayrı hayırlı yolda kullanmış ve hayır getirmiş oluyor bu insana. Dünya malını hakkıyla almayan, kazanırken kazandığı yola dikkat etmeyen, harama, helale dikkat etmeyen, Allah'ın razı olmadığı yollardan, haram yollardan mal çoğaltan, kazanan, haram helal mal toplanan hırslı kişi de daima yiyen, bir türlü doymayan obur hayvan gibidir. Yani zehirli mi ot, faydalı mı, zararlı mı düşünmeden önüne gelen her güzel görüntüyü kapıyor, midesine indiriyor, işkembesine atıyor. Böyle bir hayvan düşünün. İşte hırslı insan böyle. Kazanırken işte harama, helale, faize, haksızlığa dikkat etmeyen, kul hakkına dikkat etmeyen, işçinin hakkına dikkat etmeyen, komşunun hakkına dikkat etmeyen, bu şekilde kendi hakkı olan olmayan her şeyi toplayan bir insan. Daha çok kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım. İşte eğer bu haram yolları bırakırsak çok kazanamayız. İşte bazı insanlar öyle, ya büyüyeceksin ya da küçüleceksin diyor. Büyümek için mecburen işte krediye gireceksin, haram yollara gireceksin, faize gireceksin. Hak hukuka riayet etmediğin yerler olacak. Mecbursun yoksa küçüleceksin gibi kendine göre bazı mazeretler buluyor insanlar. İşte bunlar yiyip yiyip doymayan, önüne gelen her şeyi yutan, işkembesine indiren bu hayvana benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Obur bir hayvan. Kıyamet gününde bu mal kendi sahibinin cimriliğine bir şahit olacaktır. Kıyamet günü bu mal da aleyhinde olacak. Bu mal hatta zekatını hakkıyla vermeyenler için, zekat önemli hakikaten, nereye verildi, yerine ulaştı mı, tam verildi mi, bunlar hepsini dikkat etmek gerekiyor. Buna dikkat etmeyen insanlar için diyor, o mal, zekatı verilmeyen mal büyük bir ejderha, büyük bir yılan, çok zehirli bir yılan gibi olur. Sahibinin diyor şöyle ağzından tutar, ısırır ve der ki, onun konuşmasına da fırsat vermez. Der ki, ben senin dünyada biriktirdiğin hazinenim. Dünyada biriktirdiğin, çok sevdiğin malınım. İşte burada sana bu şekilde azap edeceğim. Boynuna dolanıyor büyük bir yılan gibi. Ejderha şekline gelmiş, kobra yılan gibi, daha büyük bir yılan gibi. Çok zehirli bir yılan gibi. Korkunç bir şekilde hem korku veriyor, hem ızdırap veriyor, acı veriyor. Kendi malı, kendi kazandığı, hayır diye kazandığı, çok sevdiği, kimselere veremediği, çok istifade edeceğini zannettiği malı bu şekilde eğer harama helale dikkat etmeden oburca toplarsa ve hakkını da vermezse, bu insanın da kıyamet günü bu mal onun aleyhine, cimriliğine şahitlik edecek. Ona azap edecek. Bu şekilde bunun zararını görecek. Ve bir de öbür taraftan yapamadığı hayırların hasretini çekecek. Ahiret hazırlığını güzelce yapamamış olmanın acısıyla kıvranacaktır. Efendimiz bu şekilde ikaz ediyor. Bizleri Cenab-ı Hak hakikaten bu uyanıklığı daima her zaman versin. İnsan bazen uyanık olabiliyor, bir müddet sonra bu uyanıklığı kaybedebiliyor. Cenab-ı Hak devamlı bir istikamet inşallah lütfeylesin bu dünya malı karşısında. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Buhari'nin Rikak bölümünden 7. baptan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ikazlarını burada naklediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular diyor. Sizin hayırlı olanlarınız, insanların hayırlı olanları benim asrımda yaşayanlarınızdır. En hayırlı olanlar Peygamberimizin asrında yaşayan sahabe-i kiramdır. Allah Teala peygamberini seçtiği gibi ona ashab olacak insanları da seçmiş. Ashab-ı kiram seçilmiş insanlar. Ashab-ı kiramın ayrı bir yeri var bizim hayatımızda. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor zaten. Sizin en hayırlılarınız benim asrımda yaşayanlardır. Ashab-ı kiramdır. Sonra onların ardından gelenlerdir. Tabi'in dediğimiz ashab-ı kiramı gören insanlar. Sonra onların ardından gelenler. Sonra da etbeut tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar. Üç nesil peş peşe saydı diyor. İmran bin Hüseyin sahabi, bu hadis-i şerifi nakleden sahabi diyor ki, Peygamber Efendimiz diyor kendi asrından sonra hayırlı nesiller olarak iki nesil mi, üç nesil mi zikrettiğini bilmiyorum diyor. Yani sahabeden sonra iki nesil mi zikretti, üç nesil mi zikretti? Etbe'ut tabi'ut tabi'in. Onlar da var mı acaba? Onu bilmiyorum diyor. Onu unuttum diyor. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle devam etti diyor. Onlardan sonra, bu üç veya dört nesilden sonra öyle insanlar gelir ki onlar kendilerinden şahitlik yapılması istenilmediği halde şahitlik yaparlar. Şahitlik yapmak mesuliyetli bir iş. İstenilmediği halde şahitlik yapıyor ki benim dediğim olsun. Zaman zaman yalan şahitlik yapıyor. Kendi menfaatine göre şahitlikler yapıyor. Halbuki diğer insanlar şahitlik yapması istenir. Onlar da şahitlik yaptığında kendi aleyhine, anne babasının aleyhine bile olsa şahitlikliği doğru bir şekilde şahitlik yaparlardı. Ama bu sona gelecek insanlar kendilerine şahitlik yapılması istenmediği halde şahitlik yapıyor ve yanlış şahitlikler yapıyor. Hakka, hukuka riayet etmiyorlar. Öncekiler şahitlik yapmak istendiği halde şahitlik yapmak istemezlerdi. Zorla ihtiyaç olduğunda mecburen yaparlardı. Ama bunlar istenilmediği halde yapıyor ve hakka, hukuka riayet etmiyor. Sonra bunlar diyor hıyanet eder, kendilerine güvenilmez. Her yerde bakarsın ihanet eder, hainlik eder, insana şöyle yapacağım der, böyle yapar. Zarar verir insanlara, aleyhinde bulunur. Güveni olmaz, emin değillerdir. Emin insan değillerdir. Hakikaten bugün de görüyorsunuz, toplumumuzu tam tarif eden bir hadis-i şerif bu. Şahitler olsun, güvenilirlik olsun, hiç kimseye güvenemiyorsunuz. Yani bir insan mal satıyor, satarken acaba bu malda ne hainlik yaptı, ne hile hurda karıştırdı buna, acaba beni nasıl aldatır, hiç bilemiyorsunuz. İnsanlar öyle hainleşti ki, öyle güvenilirsiniz ki, işte telefonlarla aldatanlar, telefon açıp polisiz, biz işte savcıyız diye insanları, zavallı insanları aldatanlar, İşte polis kıyafeti giyip aldatanlar, asker kıyafeti giyip aldatanlar, ticarette aldatanlar, güzel yapılmış gibi gösterip sahte yapanlar, çeşit çeşit, yani her alanda insan daima sanki dikenli tarlada yürüyormuş gibi, acaba beni nasıl aldatır bu insanlar, nasıl kendimi aldanmaktan korurum diye insan devamlı dikkatli, huzursuz bir şekilde hareket ediyor. Öyle yaşıyor insanımız bugün. Dikenli tarlada yürür gibi huzursuz bir şekilde yaşıyor. Nerede acaba ben aldatılacağım diye. Ve çoğu zaman da hakikaten aldatılıyor, yani aldatılmış oluyor. Ama bunlar hepsi ahirete kalıyor tabii. Hiç kimse yanına kalmıyor. Çünkü ahirete imanı zayıf olduğu için insanlar böyle davranabiliyor. Ahirete iman kuvvetlense böyle yapamazlar. Yine Efendimiz şöyle devam ediyor. Bunlar söz verir, adakta bulunur, şöyle yapacağım diye söz verir. sözünde durmaz. Adağını yerine getirmez, nezrini yerine getirmez, insanlara verdikleri sözü yerine getirmez, vaadini yerine getirmez. Bu da çok oluyor hakikaten. Herkes bir söz veriyor ama diyorsun ki hiç kimse bu yapar diye güvenmiyor yani. Kesin bir yamukluk çıkabilir. Onun için herkes işini sağlama almaya çalışıyor. Alamazsa da zaten bir ümit beklemiyor. Verilen sözden bir onu olacağını düşünmüyor insan. Böyle bir güvensiz hale gelmiş. Bunlar arasında çok yemek, semizlik, şişmanlık zuhur eder diyor. Bu da işte sonradan ortaya çıkacak hayırsız toplumun alametlerinden birisi. Kıyamet alametlerinden birisi şişmanlık. Hakikaten bugün de çok kilo problemi, obezite, insanların en çok sıkıntı çektiği şey çok yemek ve kilo problemi. İnsanlar bundan çok sıkıntı içerisindeler. Peygamber Efendimiz bunu söylüyor zaten. Hayırsız toplumun bir alameti olarak. Hayırlı toplum, ashab-ı kiram, onları takip eden nesiller, ondan sonraki insanlar diyor bozuldukça zamanla bunların içerisinde bu tür güvensiz vasıflar ortaya çıkıyor. Şahitlik yapılması istenilmediği halde şahitlik yapıp bu yalan şahitlikte bulunmak, ondan sonra güvensiz olması, hıyanet etmesi, kendilerine güvenilmemesi, söz verip sözünde durmamaları ve şişmanlığın mide ve göbekli insanların çoğalması. Bu da onların yemeğe düşmesi, devamlı yemek içmeyi düşünmesi, yemeği çok yemesi, az ibadet etmesi, az koşturması, az çalışması neticesinde şişmanlığın artması, bütün zevk sefaya düşmesi. İnsan boğazının zevkine düşüyor, lezzet için yiyor, iş ihtiyacı olmadığı halde, acıkmadığı halde yiyor ve hep güzel şeyler yemeye çalışıyor. Bu şekilde bunun kavgasını çekiyor. Yani ben güzel yemedikten sonra diyor bu dünyada yaşamamın sebebi ne diyor adam. Yani ben diyor güzel yemem lazım. Onun için çok kazanıp haram helal demeden çok kazanıp güzel şeyler yemem lazım. Güzel yerlerde yemem lazım. İşte nerede yersiniz, ne yersiniz gibi insanların birbirlerine değer verirken sordukları sorular. Netice tabii ki bunun neticesinde de bir şişmanlık zuhur ediyor. Efendimiz bunu bizlere haber veriyor. Hayırsız toplumun kıyametin bir alametleri olarak ve yazharu fihi musimen. Onlar içerisinde, onların arasında şişmanlık, göbeklilik ortaya çıkar. Bu zuhur eder diye Efendimiz haber vermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Harun nasi karni, summellezine yelunuhum, summellezine yelunuhum." Böyle bu şekilde en hayırlı nesil, insanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, bu şekilde kademe kademe gidiyor, düşerek geliyor. Sonra onların ardından bir kavim gelir ki onlardan her birinin şehadetleri yeminlerinin, yeminleri de şehadetlerinin önüne geçer. Yani hiç yalan yere yeminin tehlikesinden korkmaz, şahitliğin tehlikesinden korkmaz. Şehadet istiyorsan şahitlik yapar, yemin istiyorsan yemin eder, hiç aldırmaz. Yani yemin, şehadet birbirine girer, karışır. Bunlar da hiç sıkıntı çekmez. Bunların hesabını düşünmez, doğrusunu yanlışını düşünmez, ahiretteki halini düşünmez. Bu şekilde güvenilir olmayan, sözüne güvenilmeyen insanlar, insanı yanıltan, yanlış şahitlik yapan insanlar zuhur eder diyor. Böyle olmayın diyor Efendimiz. Yani böyle olmayın. Toplumun tamamı böyle olmaz tabii ki ama bu insanlar çoğalır. İşte böyle olmaktan da Efendimiz sakındırıyor. Ümmetini bu şekilde kötü bir vasıfa sahip olmaktan sakındırıyor. Böyle olmayın diyor. Yalan yere şahitlik yapmayın, yalan yere yemin etmeyin, çok yemin etmeyin. Bu konuları devamlı her sözü ahiret endişesiyle söylemek. Yani bu söz ahirette karşıma çıkarsa ben bunun cevabını nasıl veririm? Onun için söylediği sözün de arkasında sağlamca durması, 40 defa düşünerek, 40 defa ölçüp biçerek doğru söz söylemesi, sağlam söz söylemesi, söylediği sözün de arkasında durması. Tabii ki yanlış bir söz söylediyse onun peşi arkasında durmaya gerek yok. İnsan hata edebilir, yanlış karar alabilir, yanlış söz söyleyebilir. Artık ben bir söz verdim, bunu devam ettireceğim dememesi gerekiyor. Ondan daha takvalısını bulursa, daha düzgün olanı, daha İslam'a uygun olanı onu terk edip kefaret gerekiyorsa kefaretine verip doğruya dönmek gerekiyor. Ama doğru söz söyleyince onun peşinde, onun arkasında durmak gerekiyor. Sahabe-i kiramdan Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Habbab'ı yaşlılığında ziyaret etmişler. Kays bin Ebi Hazım diyor, ben bir hastalığında Habbab'ı ziyaret etmiştim. Habbab bin Eret ilk Müslümanlardan, İslam'da girdiğinde ilk çileyi çeken sahabilerden. Habbab o gün karnında 7 kere dağlama tedavisi yapmıştı. Dağlamada tedavi usullerine pek Efendimiz hoşlanmadığı bir tedavi ama çaresiz kalınca insanlar dağlama yaparak, yakarak da tedavi edebiliyor. Bu hastalığı sebebiyle demek ki karnında 7 defa dağlama yapmış. Böyle bir ızdıraplı bir hali var. Ve diyor ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölümü temenni etmekten nehyetmiş olmasaydı muhakkak ben ölümü isterdim diyor. Yani ölümü istemeyi yasaklıyor efendim. Ölümü istemeyin diyor. Ölümü istemeyin. Hayatın güzelliklerini isteyin. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabennar. Cenab-ı Hak bize bu duayı okutuyor, öğretiyor. Efendimiz bu duayı diyor, duasının başında, ortasında, sonunda devamlı yapardı. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diye çok özlü bir dua. Dünyada hep iyilik istemek, dünyada ölümü, hastalığı, savaşı istemek doğru değil. Bunlar istenmez ama bunlar gelirse de bunlara sabredersin. İşte ölüm gelirse boyun eğersin, imanla gitmeye çalışırsın. Hastalık gelirse sabredersin, Allah'a şükredersin, dua edersin. Savaş istemezsin ama gelirse cepheden kaçmazsın. Savaşırsın, Allah yolunda cihad edersin. Şehitliği, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diye, ikisi de büyük bir şeref diye onlara sabredersin. Ölümü istemeyi Efendimiz yasaklıyor. Yasaklamasaydı isterdim diyor. Muhammed'in sahabilerinden bir kısmı ölüp gittiler diyor Habbab radıyallahu anh. Dünya onlardan, onların ahiret saadetlerine bir şey eksiltmedi. Dünya onları aldatamadı. Çünkü dağlık içinde yaşadılar. Dünyada dağlık içerisinde yaşadılar. Dünya nimetlerine dalma gibi fırsatlar olmadı. Onun için ahiretten bir şey eksiltmeden, onlardan bir zarar görmeden bu dünyadan çekip gittiler. Bizler ise dünyadan o kadar çok mala kavuştuk ki biz geri kaldık diyor. Dünyaya da, dünya nimetlerine daldık. Bugün biz onu topraktan, yani bina yapmaktan başka koyacak, sarf edecek yeri bulamıyoruz. Dünya malımız çok. Onun için de diyor, veri binaya harcıyoruz. Malın en hayırsızı toprağa harcanandır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla meyle, ama zaruri ihtiyaç olan hariç. Yani ihtiyaç dışında yapılan bina, toprak, taş yığınları, işte bunlar ihtiyaç fazlası olarak, lüks olarak, israf olarak yapılan şeylere harcanan mal en hayırsız, en şerli maldır buyuruyor. İşte bu sahabe de öyle diyor. O kadar mal içine düştük ki artık lüzumsuz binalar yapmaya başladık. İhtiyaç fazlası binalar yapmaya başladık. Toprağa gömmeye başladık. Yani malı, Allah'ın verdiği malı hayır için, daha güzel şeyler için harcamak yerine artık toprağa koymaya başladık diyor. Bunun için de bu dünyadan öyle sıkıldım ki eğer ölümü temenni etmek yasaklamasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben de diyor ölümü isterdim, ölmek isterdim diyor Habbab bin Eret radıyallahu anh. Bugünkü durumumuzda bizim hakikaten buna uygun. Dünya malını daha çok toprağa, taşa, binaya, duvara harcıyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. İhtiyaç olmayan, ihtiyaç fazlası, israfa kaçan, lükse kaçan harcamalara Allah'ın verdiği malı dökmemek lazım. Onu daha hayırlı yerlere kullanmak lazım. Daha ihtiyaç sahibi insanlar var, Allah'ın kulları var. Onları harcamak lazım. Allah yolunda harcamak lazım belki. Onun yerine lükse, israfa, toprağa, taşa, seramiğe, boyaya, badanaya harcamak, malı israf etmek manasına geliyor demek ki. Bu sahabinin anlattığından bunu anlıyoruz. Devamında farklı bir rivayette aynı hadiseden bahsediliyor. Kays rahmetullahi diyor ki, ben Habbab'ın yanına geldim. O kendisine ait bir duvar yapmakla meşguldü diyor. Bir duvar yapıyordu. Şöyle dedi, bizden evvel geçip giden arkadaşlarımız var ki dünya onların ahiret saadetlerinden hiçbir şey eksiltmedi. Dünya onlardan bir şey alıp götüremedi. Bizler ise onların ardından öyle çok şeye, mala kavuştuk ki biz onu topraktan başka koyacak yer bulamıyoruz. Artık onu koyacak yer bulamıyoruz da toprağın içine gömüyoruz. inşaat işlerinde harcıyoruz demek istiyor. Habbab radıyallahu anh bu şekilde şikayetleniyor. Başka bir rivayette de biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret ettik. İlk Müslüman oldu. Korlar üzerine yatırılıyordu Habbab radıyallahu anh. Sırtı perişan olmuştu hakikaten. Korlar çünkü ateş ancak Habbab'ın radıyallahu anh'ın sırtından eriyerek akan yağlarla söndüğünü ifade ediyor kendisi. Sırtı bu şekilde perişan olmuştu. Mekke'de katlanmıştı bu acıya, imanı uğruna sabretmişti. Sonra hicret etmişti Efendimiz'e. Hicrette büyük bir fedakarlık isteyen bir ameli salih. Ve bu hicretten sonra diyor bu şekilde bazı arkadaşlarımız vefat ettiler. Dünya onlardan bir şey eksiltmedi. Şehit oldular. Biz ise geri kaldık. Dünyanın bolluklarına kavuştuk. Ve o malını diyor hakkıyla kullanamıyoruz diye yakınıyor. Şikayetleniyor Habbab radıyallahu anh. Hazreti Habbab'ın her üç hadisteki bu sözleri fetihler ve fetihlerde elde edilen ganimetlerin çokluğu sebebiyle zenginliklerin arttığını, bunun da bazı kimseleri meşgul edip ahiret yolundan alıkoyduğunu, ahiret saadetlerini eksilttiğini açıkça ifade etmektedir. Çok malla meşgul olurken tabii ki ister istemez insan ibadetinden, zikrinden, tefekküründen mahrum kalıyor. Hazreti Habbab'ın şikayetlendiği hususta bu oluyor. İmam Buhari Hazretleri 8. babda Rikak kitabının 8. bölümünde bir ayet-i kerimeyi başlık yapıyor. Estağfirullah. Ya eyyühen nâsü inne vaadallâhi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi muhakkak haktır, gerçektir. Allah ne vaad ettiyse öleceksiniz, tekrar diriltileceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Cennet var, cehennem var. Bütün bu okuduğumuz şeyler ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bunlar hep haktır, gerçektir diyor. Bunları hikaye zannetmeyin. Bunları tevil etmeye kalkmayın. İşte cennet gönül huzurudur. İnsan gönlü, ruhu huzurlu olursa cennette sayılır. Cehennem işte huzursuzluktur gibi böyle tevil etmeye çalışan insanlar var. İşte ne bileyim, insanların reenkarnasyona, tekrar başka bir hayatta tekrar daha iyi bir konuma gelmesi işte cennet budur gibi değişik teviller, yorumlar var. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Ne dediyse Cenab-ı Hak, sözde asla önce zahir manasıdır. Zahir manası mümkün değilse o zaman belki diğer manalara gitmek, başvurmak gerekir. Halbuki burada hiçbir şey imkan dışı değil. Cenab-ı Hakk'ın vaatleri her şeyi, Allah her şeye kadir olduğu için vaat ettiği her şey mümkün olan şeylerdir. Cennet, cehennemi bize anlatılan her şey mümkün olduğu için bunlar haktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın diyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Pek çok insan dünya hayatına aldanarak ahiret hakkında tevillere gidiyor veya ahireti sırtının arkasına atıyor, unutuyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Garur çok aldatan varlık, çok aldatan varlık. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Allah affeder, Cenab-ı Hakk'ın merhamet geniştirdi gibi böyle sizi tembelliğe sevk eden şeylerle aldatmasın. Siz Allah'ın size emrettiği şeyler yapın. Ondan sonra yine Allah affedici de deyin. Onda bir mahsur yok. Allah'ın rahmeti geniştir deyin. Onda mahsur yok ama Allah'ın emrini yaptıktan sonra. Allah'ın emrini yapmayıp bir taraftan Allah'a isyan edip bir taraftan da Allah rahmet eder, merhametlidir demek bu insanın kendi kendini aldatmasıdır. Garur olan, çok aldatıcı olan şeytana aldanmasıdır. Yani bunu görüyoruz hakikaten. İnsanlar bir taraftan günaha devam ediyor. İşte faize, krediye devam ediyor veya tesettüre riayet etmemeye devam ediyor. Açık saçık Cenab-ı Hakk'ın istemediği şekilde sokağa çıkmaya devam ediyor. Bir taraftan da namazını kılmaya çalışıyor. Allah affedicidir diyor ama işte bu şeytanın aldatması oluyor. Şeytan, çok aldatıcı olan şeytan sizi aldatmaz. Allah ne emrettiyse, tesettürü emrettiyse önce tesettürü yerine getir. Efendim işte tesettüre girersem iş hayatımdan olurum, işimden olurum, çalışamam, sokağa çıkamam, çevremden uzaklaşırım. Tabii ki bütün bunlar olabilir. Bunlar da bir fedakarlıktır. Allah'ın vaat ettiği cenneti kazanmak için, Allah'a yaklaşmak için, Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek için insanlar bu fedakarlıkları yapmak durumunda kalabilirler. Tercih kendisini, ya bu fedakarlıkları yapar ya da şeytana aldanmış olur, azaba maruz kalırsa da o zaman kimseyi kınamaması gerekiyor kendisinden başka. Kendisi bunu yapmış oluyor. İnne şeytane leküm aduvun. Şeytan şüphesiz sizin için büyük bir düşmandır. Dost gibi görünüyor ama düşmandır. Yüzüne gülen bir düşman. Ben senin iyiliğini istiyorum diye yemin eden bir düşman. Şeytan Hazreti Adem ile Havva'ya çok kuvvetli yeminler etmişti. Ben sizin için nasihat ediyorum. Ben sizin hayrınızı istiyorum. Ben sizin için samimi olarak iyilik istiyorum diyerek yemin etmişti. Halbuki yalan yemin etmişti. Onlar da hiç kimse Allah adına yalan yere yemin edemez zannederek ona inanmışlardı. İşte şeytan bu şekilde yüzümüze gülen ve bizim için iyilik düşündüğünü yemin billah söyleyen, kasemlerle söyleyen açık bir düşman. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. İnne şeytane leküm aduvun fettehizuhu aduvva. O zaman siz de ona düşman edinin. Madem o size düşman, siz de ona düşmanlık besleyin. Yani kurt madem kuzuya düşmanlık ediyor, o zaman kuzu da kurda düşmanlık etsin ve gücü yetmiyorsa da kaçsın ondan. Kurdun kuzuya aşık olması, işte ona sevgi göstermesi, onun kucağına atılması nasıl bir ahmaklık ise, insanların da böyle düşmanlarına karşı tedbirsiz davranması, onun kucağına atılması böyle büyük bir ahmaklıktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak fettehizuhu aduvva, siz de onu düşman edinin diyor. Şeytanın dediğini yapmayın. Şeytanın vesveselerine aldanmayın. Bu konudaki ayet-i kerime ikaz eden ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflere dikkat edin. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashab-ı sa'ir. Şeytan arkadaşlarını, kendisine tabi olan insanları, kendisine uyan insanları, ashabını, hizbini, taraftarlarını cehennem ashabından olsunlar diye davet eder, o tarafa sevk eder, o tarafa sürükler. Şeytanın çağırdığı yer cehennemdir. Şeytanın taraftarları, çünkü insan hakikaten bugün taraf tutuyor. İnsan bir tarafı tuttu mu öbür tarafa artık gözü kara bir şekilde saldırıyor. Haklı haksız bir şekilde devamlı onu tenkit ediyor. Kendi bir tarafı tutmuş, karşı taraftaki insan doğru da söylese, hakikati de söylese, güzel işler de yapsa hiçbirisi gözü görmüyor. Her yaptığı işi tenkit ediyor. Taraf tutmak var. Bugün hakikaten hem siyasi olarak hem toplumsal olarak bu taraflar bugün belli olmuş durumda. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ben hangi tarafı tutuyorum, kimin tarafındayım ve karşı taraf haklı mı haksız mı insaflı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu şekilde eğer insan şeytanın tarafını tuttuysa ve devamlı onu haklı görüyorsa, o taraftalar, o tarafta olan o taraftarlar cehenneme gideceklerdir. Bunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Şeytan diyor taraftarlarını cehenneme davet eder. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Gale mücahit el garur eş şeytan. Bu ayet-i kerimede geçen garur kelimesi, çok aldatan varlık kelimesi şeytandır diyor. Mücahit o şekilde tefsir etmiş. Mücahit tabiinden tefsir alimi, büyük bir alim. Onun tefsiri bu şekilde. O tabii ki kendine göre tefsir etmiyor. Rivayetlerle, ashab-ı kiramdan aldığı rivayetlerle tefsirde bulunuyor. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hizmetçisi Humran bin Eban haber veriyor. Diyor ki Hazreti Osman otururken diyor ben ona abdest suyu getirdim. Hazreti Osman'a. Kendisinden diyor kendisi de abdest aldı. Güzelce abdest aldı. Tam bir şekilde Efendimizin sünneti üzere abdest aldım. Sonra şöyle dedi. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde otururken abdest aldığını gördüm diyor. Peygamberimiz de benim gibi oturmuştu. Yani Efendimiz'i aynen taklediyor. Oturuşuyla, abdest alışıyla. Efendimiz abdest aldı diyor. Güzelce abdest aldı bu şekilde. Sonra dedi ki kim benim şu abdest alışım gibi abdest alır. Güzelce abdest alır. Sonra mescide gelir de İki rekat namaz kılar. Sonra oturursa mescitte oturur zikirle ibadetle meşgul olursa onun geçmiş günahları mağfiret olunur buyurdu. Yani güzel bir abdest almak ve zihni toplayarak Allah'ı düşünerek Cenab-ı Hak'la münacat halinde onunla karşılıklı konuşuyormuş gibi güzel bir namaz kılarsa insan diyor iki rekat ve biraz da oturur tesbihatla meşgul olursa onun diyor geçmiş günahları affedilir buyurdu diyor. Sonra Osman Peygamber Efendimiz aldanmayınız. Yani mağfirete aldanıp da günah kazanmaya cüret etmeyiniz buyurdu. Yani bu şekilde hakikaten fazilet bildiren hadis-i şerifler var. Şu ibadet şu kadar faziletlidir, şu zikir bu kadar faziletlidir diye. Bunların sonunda Efendimiz de öyle bir ikazda bulunuyor. Öyle tağterru. Aldanmayın ama sakın aldanmayın. Yani işte cumaya gidersem geçmiş bir haftalık günahlar affediliyor. Bir vakit cuma namaza gidersem önceki vakit namazıyla arasındaki günahlar affediliyor. Bu şekilde faziletler bildiriliyor. İşte güzel abdest alır, iki rekat namaz kılarsam geçmiş günahlarım affediliyor. O zaman bu arada bazı günahlar işleyebilirim. Sonra camiye gider, cemaate gider, günahımı affettiririm gibi böyle yanlış bir düşünceye kapılmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olsa affedecek, kefaret olacak ibadetler var. Günahlarımızı affettiririz diye bir aldanışa kapılmayın. Siz günahlardan olabildiğince uzak durun ama bilmeden yaptığınız hatalar sebebiyle bu ibadetler, bu faziletli ibadetler onlara kefaret olur. Bilerek işlersen günah zaten o büyük günah olur. Bu tür ibadetler onların affedilmesine de sebep olmaz zaten. Büyük günahlar ayrı bir tevbeyi, Cenab-ı Hakk'ın affını gerektiriyor. Onun için diyor, bilerek yapılan günahlar insanın aldanması demektir. Ve bu faziletli ibadetler de onları affettirmeyebilir. Cenab-ı Hak onları affetmeyebilir. Bu sebeple aldanmayın diye Efendimiz ikaz ediyor. Sakın aldanmayın. Hakikaten insanı aldatan çok şeyler var. Şeytan, nefis, bunlara aldanmamak gerekiyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri aldanmaktan korusun. Biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede, ayet-i kerimeyi tefsir eden Türk müfessirimiz, büyük tefsircimiz Elmalı Hamdi Yazır şöyle açıklamada bulunuyor. Aldanmayın ifadesinden ve sakın şeytan sizi aldatmasın. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyaya dalıp da uhrevi vazifelerinizi unutmayın. Ahiretle ilgili vazifelerinizi unutmayın. Dünya için ahiretinizi feda etmeyin. Çünkü gençlik uçup ihtiyarlık çöktüğü gibi dünya her ne olsa bir rüya gibi gelir geçer. Ahiret ebedi olmak üzere gelip çatar. Dünya bir bulut gibi gelip geçer. Ahiret geldiğinde geçmez, ebedi. Ve sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah ile de aldatmasın. Yani Allah kerimdir, Allah gafurdur, rahimdir, Allah her şeye vekildir diyerek günahlara, tembelliklere, sefahetlere sevk etmesin. Fil vaki gerçekten Allah öyledir. Gerçekten Allah kerimdir, rahimdir, gafurdur. Fakat öyledir diye aldanmak, Allah saygısını duymamak, Allah'a karşı takvalı olmamak, ona saygı duymamak, ondan korkmamak, izzet ve celalini hesaba almamak, Allah'ın ikabını, cezasını tanımamak gibi bir cinayet ve aynı zamanda Allah'ın imanla çalışan salih kullarına vaat edilen nimetlerinden mahrumiyettir. Yani böyle bir düşünce hakikaten Allah Teala'nın azabını dikkate almamak, izzetini dikkate almamaktır ve onun salih amel işleyenlere vaat ettiği nimetlerden mahrum olmaktır. Çünkü küfür ve küfran edenlere şiddetli azap, İman ile salih amellere çalışanlara mağfiret ve büyük ecir vardır. Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. İman eden, amel-i salih işleyenlere mağfiret ve büyük bir lütuf, rahmet, nimetler vardır. Büyük ecirler vardır. Küfür edenlere, nankörlük edenlere de, günah işleyenlere de şiddetli azap vardır diye Allah'ın vaadi haktır. Zaten ayet-i kerimenin başında Allah'ın vaadi haktır buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak İnşallah bizleri aldananlardan eylemesin. Bugün de programımızı burada nihayet veriyoruz. İnşallah gelecek programda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.